Antalya Tekelioğlu İlhal Kütüphanesi Ses Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilen bu kitap, yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayımlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın adı Mapushane Çeşmesi. Kitabın yazarı Adnan Veli. Kitabın yayın evi Tekin Yayın Evi. 1967 yılı baskısı. 427 sayfa. Seslendiren Asuman Ünal. Arka kapak. Mapushane Çeşmesi ilk kez 1952 yılında yayınlandığı vakit basında büyük yankılar yapmıştı. Adnan Veli, kitabın ilk baskısından sonra yazdığı Mapushane yazılarını da öncekilerle beraber bu kitabın içinde topladı. Mapushane Çeşmesi, insan yaşamının bir yönündeki dramı, bütün acılığı ve gerçekliği ile veriyor. Çeşitli bunalımlar içinde çırpınan insanların yürek burkan öyküsünü bu kitapta bulacaksınız. Birinci ayrım. Pencere. En iyisi pencere. Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa, dört duvarı göreceğine. Orhan Veli. Mapushane seni yapan kör olsun, kör olsun da iki elleri kırılsın. Mapushane nedir? Geçmiş günde Adalet Bakanlarından birisi meclis kürsüsüne çıkıp tarihi nutkuna başlar. Sayın arkadaşlar, Anadolu'nun en kuytu köşelerinde hatta Dersim'de eşkıyanın kökünü kazıyan Cumhuriyet hükümetiniz bugüne kadar ne yazık ki hapishanelerin duvarları içinde mutlak bir otorite kuramamış olduğundan filan falan. Bu sözün doğruluğu, eğriliği üstünde ben de uzun boylu laflara kalkacak değilim. Ama kabullenmek gerekir ki çoğumuz Mapushane'yi korkunç ve düşkün yönleriyle oradaki yaşantıyı, yosun kokulu duvarlar arasında ömür çürüten insanları, onların heyecanlarını, acılarını, umutlarını, hırslarını tanımıyoruz. Bu türlü insanların suç işlemelerindeki nedenlere, hapse düştükten sonra çektikleri çilelere, gündelik yaşayışlarına yabancıyız. Ama onların arasına şöyle bir sokulup da her birinin iç dünyasına kulak verecek olsak, inanılmaz şeyler duyar, bizim tanımadığımız o korkunç dünya içinde nasıl yaşadıklarını şaşkın şaşkın düşünürüz. Bir vakitler epeyce mapushane dolaşmış, türlü cinayetler işlemiş Gavur Ali isminde biri vardı. Dünyada bu kadar pişkin adam görülmemiştir doğrusu. Kendisini ağır ceza mahkemesinin önüne çıkarıyorlar. Yargıç, yalan söylüyorsun dediği vakit Gavur Ali'nin cevabı şu. Eğer yalanın varsa anamla sen zina et reis bey. Yargıç kendini tutamayıp makaraları koyuverdiği halde Gavur Ali son kerte ağırbaşlı, duruşmanın ciddiliğini bozmaya suçlunun ne hakkı var? Bir gece Uyuz Sıtkı üçüncü koğuşun ortasına fırlar. Bir kolunu sıvamış, öteki elinde ucu sipsivri bir Bursa bıçağı var. Ranzaların üstünde altında pinekleyen hükümlülere bağırır. Hey millet! Ben şu bıçakla şu kolumu kesebilir miyim, kesemez miyim? İçinizde bir erkek adam varsa kesemezsin desin. Herkes korku içinde, çünkü Uyuz Sıtkı'nın hiç şakası yok. Hükümlülerden biraz aklı başında olanlar, yahu deli misin, nesin diye çıkışırlar. Koy şu bıçağı kınına. Destursuz iş görmekten ne kadar da keyifleniyorsun, ben de vur. Oysa Sıtkı epeyce zamandır kan görmemiş. Kavga etmek için günlerden beri şuna buna sürtünmüş ama bir mahana bulamamış. Beriden Uyuz Sıtkı'ya yalvarırlar. Etme bedeli oğlan, yaparsın, erkeksin. Sıtkı bir daha gözlerini etrafta dolaştırıp seslenir. Kesemezsin diyen var mı? Duyduk duymadık demeyin. Onun serseriliklerinden bıkmış olan Motor Ali uzaktan bağırır. Kesemezsin ulan, erkeksen kes de görelim. O zaman Uyuz Sıtkı sağ elinde tuttuğu bıçağı sol kolun üstüne dayar. Tıpkı pırasa doğrar gibi hart, hart, hart diye kolunu kesmeye başlar. Fışkıran kan yerleri, yatakları kırmızıya boyar. Koşup zorla elinden bıçağı alırlar. Bağırışmalar, ıslıklar üstüne gece devriyesi gardiyan koşup gelir. Koğuşun demir kapıları şangırtılarla açılır. Uyuz Sıtkı, sille kötek hastanenin yolunu boylar. Koğuştan çıkarken kirli paçavralarla sarılı koluna bakıp da sulu bir gülüşü vardır. İnsan ister istemez onun bu zavallı haline acır. Edremit'te zeytinlik yüzünden çıkan kavgada bir adam öldürüp de 18 yıla hüküm giymiş emekli gümrük memuru Ramazan Bey de ömür bir adam. Yüzüne karşı kendisini methettiler mi, adamcağızın ilikleri gevşeyiverir. Onun bu huyunu bilen açık gözler de anafordan bir çay içmek için sabah sabah Ramazan Bey'in yanına sokulurlar. Selamün aleyhüm ahbab, dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Rüyamda sen o Hüsmen Ağa'yı bir defa daha öldürüyorsun. Hem bilir misin, böyle muzur adamları öldürmenin Cenab-ı Hakk'ın indinde de sevabı büyüktür. Ramazan Bey bu iltifatın altında kalır mı ya? Koğuşun dibindeki kahve ocağına seslenir. Hey kör Kamil, misafirimiz Abdullah Bey'e okkalı bir kahve, parası benden. Biraz sonra Çakır Recep de sokulur. Yahu Ramazan Bey, ne iyi ettin de şu Hüsmen Ağa'yı geberttin. Anlattığına göre herif uğursuzun biriymiş. Ramazan Bey gene seslenir. Ulan kör Kamil, kahveler iki oldu, parası benden. Onların sabah sohbeti daha yeni başlamıştır ki bu sefer Mızmız Yakup yatağın kenarına ilişir. Merhaba Ramazan Bey, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu mapushanede pisi pisine yatıyorsun ve selam. Hüsmen Ağa gibi naletleri öldürenlere kanun ne diye ceza verir bilmem ki. Zaten bizim kanunlarımızda. Ramazan Bey'in çatallı sesi gene yükselir. Kör Kamil, bizim Mızmız Yakup'a da bir kahve yap, parası benden. Böylece yarenlik alır yürür. Kahveler içilir, artık Ramazan Bey'in keyfine son yoktur. Biraz hoşbeşten sonra konuklar birbirlerine göz kırparlar. Abdullah Bey söze başlar. Yahu kardeşlik, sen şu Hüsmen Ağa'yı öldürdün ama yarın ahirette bunun hesabını nasıl vereceksin? O da Allah'ın kulu değil mi? Sen Allah'tan hiç mi korkmazsın? Ramazan Bey'in kaşları çatılır. Gözlerini bir iki kırpıştırdıktan sonra ''Ulan kör Kamil!'' diye bağırır. ''Abdullah Bey'in içtiği kahvenin parası kendisinden alırsın.'' Bu sefer Çakır Recep söze başlar. ''Bana kalırsa Ramazan Bey, sen çok fena bir iş yapmışsın. Zavallı Hüsmen Ağa'nın çoluğunu çocuğunu yetim bırakmak marifet mi sanki? Allah bunun hesabını senden er geç soracak.'' ''Kör Kamil!'' Çakır Recep'in ziftlendiği kahvenin parasını da kendisinden alırsın. Çakır Recep daha sözünü bitirmeden Mızmız Yakup lafa karışır. Bence bu ceza sana az bile Ramazan Bey. Sen zavallı adamı bir kurşunda yere ser, sonra gelip burada şuna buna dert yan. Allah seni Hüsmen Ağa'dan beter eder inşallah. Ramazan Bey artık adam akıllı zıvanadan çıkar. Kör Kamil diye avazı çıktığı kadar bağırır. Mızmız Yakup'un zıkkımlandığı kahvenin parasını kendisinden alırsın. Sonra da hışım gibi yerinden kalkıp dışarı fırlar. Kahkahalar, ıslıklar, yuhalar. Mapushane denilen karanlık kuyuda işte böyle binlerce hayat dramı oynanır. Hükümlü nedir? Hava bulutlu olmadığı zamanlar, akşamüstü güneş karşıki tepelerin ardına girerken, pencerelerdeki demir parmaklığın gölgesi Bağdadi duvarın üstüne düşer. Hükümlü için bundan daha acı, bundan daha dokunaklı şey olmaz. Hepsinin yüreğini karanlıklar kaplar. Hepsinin içi burkulur. Özgürlükten yoksun yaşamanın hepsine göre ayrı bir acısı vardır. Kimi karısını düşünür, kimi anasını, kimi çocuğunu anar. Güneşin onlara bu şakayı yaptığı dakikalarda mapushane türkülerinin en güzellerini, en içten söylenenlerini dinlersiniz. Bu saat türkü saatidir. Ayakları çırılçıplak, pantolonu lime lime, mintanı parça parça olmuş 14 yaşındaki körpe bir hükümlünün koğuş penceresinden jandarma kulesine doğru bakıp da incecik sesiyle ''Mapushane seni yapan kör olsun, kör olsun da İki elleri kırılsın diye türkü söylemesine yürek dayanmaz. Mapushane türkülerini hiç kimse hiçbir vakit o küçük hükümlü kadar güzel söyleyemeyecektir. Hükümlü insan mı değil mi? İlkin bunu anlayalım. Mapushaneyi gördükten sonra bu soruya bir çırpıda karşılık verecek baba yiğit pek bulunmaz. İnsandır diyen herhalde mapushaneyi görmemiş olmalı. İnsan değildir diyecek adam pek çıkmaz sanırım. Hele içinde yaşadığımız bu çağda. İnsanlar söz gelişi yemek yerler. Ama hükümlü yiyemez. Parası pulu yok da ondan. Devlet günde bir kuru tayım verir. Mapustan çıkınca onun da parasını geri alır. parası olmayanın nesi var, nesi yoksa haczeder. Gene devlet, hükümlünün yoksul olanına 24 saatte bir tas suda pişmiş yemek verir. Arkasından da sakın verem olayım deme, gözünü patlatırım diyerek BCG aşısına dayanır. Hükümlünün donu, gömleği, sabunu da yoktur. Sırtındakileri yazdan yaza yıkar. Ama mapushanenin duvarlarında asılı afişler var ya, yeter. Bit felaket getirir. Bit, mahkumunun en büyük düşmanıdır. Oysa hiç de öyle değil. Bitin en acıdığı, sevdiği, en anlayışlı davrandığı insan hükümlüdür. Mapushanede bekar bitinin beyaz olanını pek sevmezler. Daha ziyade kıllı vücutlarda bulunan siyah bite değer verilir. Kuyrukluları yarış ettirip kumar oynamaya yarar. Beyaz bit koşamazmış, kanı kuru olurmuş. Mızmız Yakup, bitin siyahına kurban olayım der dururdu. Ama müdüriyet duvarların badanasına karıştırılsın diye DDT vermeyi bir gün olsun safsaklamaz. Hükümlünün eğer kendi yatağı, yorganı yoksa hali pek firaklı olur. Karyolanın yarısı kopmuş telleri üstünde yatar. Üşümez. Üşümemek zorundadır. 3 kış boyunca yataksız, yorgansız, ceketle tellerin üstünde kıvrılıp yatanlar var. Kışın müdüriyet kömür verir. Kocaman 80 kişilik koğuşların bir teneke kömürle ısınması nasıl kabil olsun? Hükümlü insan değildir diyenler çıkarsa, bunların bu noktada güçlü bir savunması var. 80 kişinin nefesi. Bir bakıma doğru. Bunca insanın sarımsak kokusuyla, ayak kokusuyla, hela kokusuyla karışmış nefesi, hükümlüyü tavşanlı leğniyetinden fazla ısıtır. 4 kişilik küçük odaların ısınması başka türlü. Akşamdan akşama. O da soğuk günlerde 2 avuç mangal kömürünün tozu verilir. Duvarları 60 santim kalınlığında taştan, kapısı da demirden bir odayı 24 saat ısıtmak için bu. Taş odada toz kömür yanınca adamı çarpar. Ama ne etmeli? Başka çaresi mi var? Hükümlü insan değildir diyebileceklerin haklı oldukları sonuncu bir noktada şu. Mapushanelerin bazılarında abdesthane yok. Daha doğrusu böyle bir alışkanlık yok. Üstelik gereği de yok. Koğuşun köşesine bir gaz tenekesi yerleştirilmiş. Üstü de Nürnberger Zeitung gazetesiyle örtülü. Gelen giden gazeteyi kaldırıp işini görüyor. Sonra tekrar örtüyor. Bu gazete Almanya'dan kalkıp da şu gaz tenekesinin üstüne nasıl gelmiş konmuş? Akıl almaz. Birinci sayfasında insan hakları beyannamesinin bir bölümü yazılı. Sonu arkada diyor. Arkası berbat. Bir gün müdür abdesthaneli mapushanelerden birini dolaşırken helaları iyice kirlenmiş görür. Deliklerin usulüne uygun kullanılmamalarına müthiş içerler. Yanındaki başgardiyana çıkışır. Öküz kafalı. Buraya gel, buraya. Kör gözlerini kadınlar koğuşundan ayır da şuraya bir yol bak. Dünya gözüyle bak. Bir müfettiş gelse ne cevap vereceğim? Bu mesele bakanlığa kadar gider, anladın mı? Bir iki boynu bükük bir hal alır. Müdür bey, bunlar insan değil ki ne diyeyim? Hükümlüler olup biteni 3-5 adım geriden gözlemektedirler. Müdür köpürür. Çabuk diye çağırır. Bu heriflere şimdiden sonra abdesthane yok. Al şu anahtarı, benim odama çık. Çekmeceyi çek. İçeride resmi mühür var. Kırnap var. Kırmızı mum var. Mühürleyeceğim kapıları. Girmesinler köpoğullar. Her koğuşa 2'şer tane kese kağıdı dağıtırsın. Akıllansın köpekler. Baş üstüne müdür bey. Çabuk fırla. Çekmecedekilerin hepsini topla da gel. Arkadan gavur Ali usulcana kafiyeyi yapıştırır. Amman müdür bey, hopla da gel. Gavur Ali bu. Herif anadan doğma cıvık. Bereket müdür onun dediklerini duymaz. Daha neler neler. Bir seferde, 5 seferde anlatılmaz ki bunlar. Mapushane bambaşka bir dünya. Oraya düşenler yavaş yavaş o yaşayışa alışıyorlar. Bir süre sonra dışarıdaki hayatı yadırgamaya başlıyorlar. İçeri düşenlerin yarıdan çoğu türlü nedenlerden ötürü topluma bağlılıklarını yitiriyorlar. Sorumluluklarını unutuyorlar. Bambaşka insan oluyorlar. Tam o dünyanın adamı, yürekler acısı bir tablo. Ve bu değişmez tablonun hiç eksilmeyen yanık bağırışmaları her gün duvarlara çarpıyor. Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan. İnsanlarımız. Mopushane karanlık bir kuyu. Bu kuyunun içine bir kere yuvarlanan kolay kolay karanlıklardan kurtulamıyor. Orada bildiğinden, sandığından değişik bir dünya buluyor. O dünyadaki yaşayışa kendini çarçabuk alıştırıyor. Kendisine benzemeyen insanlara benzeyiveriyor. Mopushanenin ilkin duvarları var. Jandarmanın gece gündüz gözlediği bu duvarlar o insanları sizden ayırmış. Ama öyle bir ayırış ki bu duvarların içinde kalan her şey dışarıdakilerden değişik. Su, yemek, yatak, elbise, insanlar hep başka. Hele o insanlar, o insanlar. Onların tüyler ürpertici kahkahalarla güldürücü, hıçkıra hıçkıra ağlatıcı ömürleri gerçekten korkunç. Koğuşlar var. İçinde 80-100 insanın barındığı koğuşlar. Pencerelerinde demirler. Koğuşların muslukları, abdesthanesi var. Bir de bahçesi var. Bunun da kapısında demirler. İşte yıllar bu koğuşların içinde geçer. Onların içinde yatılır. Yemek yenir, kumar oynanır, kavga edilir. Türlü kötülükler bu koğuşlarda yapılır. Cinayetler işlenir, namaz kılınır. Sevinç çığlıkları, ağlamalar, dedikodular, türlü tuzaklar. En güzel şarkılar, en içten dualar hep bu koğuşlarda. Sevda destanları bu koğuşların duvarlarına yazılır. Geri kalan günlerin çetelesi de bu duvarlara çizilir. Koğuş bahçelerinde cız oynanır. Kayısının altına hasır serilip esrar içilir. Birçok kimselere küfürler edilir. Moruklar, pintiler, godoşlar matrağa alınır. Sözün kısası orada her şey olur. Mopushaneyi tanımak için ilkin oradaki insanları tanımak gerek. O olağanüstü zeki, olağanüstü becerikli, olağanüstü cesur, olağanüstü serseri, olağanüstü uslu, temiz, vicdanlı, efendi ve kopuk insanlar. Her türlüsü var. Hepsinin de kendine göre bir adı var. Her şeyden önce bunları öğrenmeli. Son derece geveze biri vardı. Bir kere tıraşa başladı mı herkesin başına bir ağrıdır saplanırdı. Bu yüzden adı Lodos Hakkı olmuş. Bir İsmail vardı. İnatçı mı inatçı? Nuh der peygamber demezdi. Lakırdı dinlemezdi. Onun için hemen adını takmışlar. Yokuş İsmail. Bir Tevfik vardı. Bir kere kafası kızdı mı babası gelse sökmezdi. Gardiyanlar onun bu huyunu bildikleri için kavgalarda falan fazla üstelemezlerdi. Huyuna uygun bir de adı vardı. Zemheri Tevfik. Bir Recep vardı. İyice kalın kafalı. Bir şeyi onun kafasına sokmak için 50 sefer tekrarlamak gerekirdi. Ona da arkadaşları Acem Şahı'nın hikayesinden ötürü İstim Recep derlerdi. Bir Seyfi vardı. Hırsızlıktan yatıyordu. Ama erkek olmasına tam erkekti. Koğuşta bir kavga çıkınca hemen ortaya atılır, bir sille ona, bir yumruk ötekine kondurur, kavgacıları şıp diye yatıştırırdı. Bu yüzden ona mendirek Seyfi derlerdi. Bir Ziya vardı. Ufak tefek, yumurta gibi bir oğlan. Ama mapushanede bir hergelelik meydana çıkınca altından muhakkak Ziya da çıkardı. Her işe önayak olduğu için ona Uskur Ziya derlerdi. Bir Remzi vardı. Herkesin derdini dinler, herkesi avutmaya çalışırdı. Dışarıda kadınla erkek arasındaki arabuluculuk zanaatini, içeride sırf dostluk olsun diye sürdürüyordu. Ona da godoş lafının kibarcasını takmışlardı. Köşebent Remzi. Bir Necmi vardı. Sıska mı sıska. Boyu posu da küçüktü. Ama her kavgaya karışır, incecik sesiyle bar bar bağırırdı. Çoğu zamanda dayağı yer, köşesine çekilirdi. Adı Üfürük Necmi. Bir Kazım vardı. İzmir'in kabadayılarına duman attırırmış. Bilmem şu kadar polis, şu kadar jandarma dövdüğünü söyler, koğuşun kralı geçinirdi. Ona da Tırpan Kazım derlerdi. Bir Reşat vardı. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz, gazetelerdeki çıplak kadın resimlerini önüne serer, akşama kadar bakar bakar efkarlanırdı. Sübyan koğuşunun etrafında fazla dolaştığı için adını Mırnav Reşat koymuşlardı. Bir Tahir vardı. Kumarda kazanınca paranın üstüne oturur, kaybedince de metelik koklatmak istemezdi. Cimrilikten yana birinciydi. Bu yüzden ona Keneset Tahir derlerdi. Bir hüsnü vardı. Adem baba koğuşunda yatar, yaz kış çırılçıplak dolaşır, bir kuruş için 40 takla atardı. Maskara, hokkabaz, soytarı bir şeydi. Sabahtan akşama kadar şunu bunu güldürür, sağdan soldan beşer onar kuruş toplar, akşama yiyecek yemeği, içecek sigarası bulunmadığı halde gidip 35'lik fındıklı melbağlardan alır, koğuşun orta yerinde şapur şupur yerdi. Bu yüzden ona da fesliyan hüsnü demişlerdi. Bir hayım vardı, elinden her hüner gelirdi. Karyolaları tamir eder, portakal sandıklarından komodin yapardı. Takunyasının kayışı kopan, maşrapasının sapı gevşeyen, çakmağının yayı bozulan herkes hemen ona koşar, derdine derman arardı. Onun için hayıma tersane hayım derlerdi. Bir Sabahattin vardı. Derdi günü dal kavukluk etmekti. Ama bunu geçinmek, karnını doyurmak için yapardı. Nerede bir çıkar bulsa hemen o tarafa dönerdi. Bu yüzden Sabahattin'e de ayçiçeği demişlerdi. Bir Haydar vardı. 7 yıldır mapusta yattığı halde bir kere olsun hamam yapmamıştı. Boynundaki kirleri ovalıya ovalıya temizler, muşambalaşmış çoraplarını kıştan kışa ayağına geçirirdi. Burnunu karıştırıp parmağını yemek masasının üzerine siler, yalak taşına düşmüş birkaç kirazı kimseye göstermeden ağzına atar, bulgur pilavını çoğu zaman ceketinin iç cebine koyardı. Üstü başı leş gibi koktuğu için ona da lavanta Haydar derlerdi. Bir Abdi vardı. Çabuk çabuk laf eder, konuşurken tükrüklerini etrafa saçar, kekemeliğine bakmadan her lafa laf yetiştirmek isterdi. Bu yüzden ona da Basur Abdi demişlerdi. Daha buna benzer birçok insanlar, birçok isimler vardı. Lüfer Mehmet, Pırpır Hamdi, Kontak Mazhar, Motor Ali, Gavur Ali, Teneşir Memduh, Sıska Hidayet, Dürzü Namık, Kurt Müslim, Deli Bekir, Karagöz Tevfik, Gümrükçü Ramazan, Hırbo Niyazi, Çamur Şevket, Natır Kemal, Veled Hüseyin, Tekerlek Eşref, Kürt Nevzat, Cehennem Selim, Cümbüş Rıza, Çingene Mansur hep o sahnenin insanlarıydı. Denilebilir ki mapushane bu insanlar üstüne kurulmuş ya da o türlü sırların, türlü gerçeklerin var olduğu dünya bu insanlar sayesinde sürüp gidiyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.